Radyo Karavan'da Anadolu Yakası başlıyor. Sevgili dinleyenleri.
Merhaba, hepiniz Anadolu Yakası'nın 3. yılının 2. programına hoş geldiniz.
Totalde kaç oldu Ceren? 38 mi?
38.
program. 38. programa hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu hafta da birbirinden değerli, birbirinden güzel 10 tane türkümüz var. Ve hepsinin değil ama bazılarının hikayelerini anlatacağız. Bazılarının bizle ilişkilerini anlatacağız. Bu şekilde türkülere yer vereceğiz. Girişte Neşet Ertaş'tan Gel Sevelim, Sevilelim dinledik. Daha önce çalmıştık bunu.
Ceylan Ertem'den çalmıştık
ama dedik ki uzun zaman oldu. Koca bir yaz geçti. Neşet Ağam'a hiç yer vermedik. Evet. Bir dedik sesini dinleyelim. İyi de ettik galiba.
Evet, özlemişiz biz.
Değil mi? Şimdi bugün biz programımızı pazar günü kaydediyoruz. Yarın yayınlanacak. Yani siz dinlediğinizde dün.
Evet.
Çok mu karıştırdım?
Yok yok doğru.
Şimdi şöyle programı kaydettikten sonra hemen böyle kısa bir zamanımız var. Orada bir hazırlık yapıp bir konsere gideceğiz biz.
Evet.
Uzun zamandır programa başladıktan sonra tanıştığımız bir isim vardı. Özlem Taner ismini keşfettik biz bu Anadolu Yakası programıyla. Keşiften sonra da Özlem Taner'le iletişime geçmeye çalıştık. Organizasyon şirketiyle iletişime geçmeye çalıştık. Gelsin Antep'te konser versin diye ki kendisi Antepli zaten.
Evet.
İşte o gün bugün. Değil mi?
Evet çok heyecanlıyım ben.
Evet bugün konser var. Özlem Taner'in konseri. Programın kaydından sonra hemen oraya gideceğiz. O zaman hemen bir Özlem Taner türküsüne yer verelim dedik.
Dinleyelim evet.
Girişten sonraki ilk türkümüz Özlem Taner olsun. Hani Yaylamı dinleyelim, programımıza başlayalım. Thank you. Evet Ceren, döndük. Şimdi girişte dedik ki konsere gideceğiz. Bir de geçtiğimiz haftanın başında gittiğimiz bir konser vardı.
Evet.
Bu sene çok şanslıyız Gaziantep'te. Kültür ve sanat etkinlikleri olarak çok aktif bir yıl geçiriyoruz diyebiliriz Gaziantep için. Civar illerde de aynı hareketlilik var evet. Galiba. Bu çok güzel, bizi çok sevindiriyor. Bizim en çok burada ihtiyaç duyduğumuz şeydi belki de, değil mi?
Evet. Film festivaliyle başlayan, sonra tiyatrolarla, konserlere evet. devam eden bence harika bir sonbahar ve kış geçiriyoruz.
Kesinlikle çok güzel bir film festivali geçti.
Evet.
Ana teması buraya gelen Suriyeliler ve işte göçmenlikle ilgiliydi
evet.
galiba, değil mi?
Evet.
Ana teması. Çok güzel, orada filmler izledik. Daha sonra konserler gelmeye başladı. Tiyatro oyunları geliyor hemen hemen her hafta. Bu çok iyi. Bizim için çok sevindirici bir durum. İşte geçtiğimiz hafta pazar günü de yine bizim sevdiğimiz, programlarımızda da sık sık yer verdiğimiz bir grup geldi. Grup Abdal geldi. Şayet şehrinize gelirse şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani kaçırmayın mutlaka.
Evet, harika bir konserdi.
Konsere gidin. Çok eğlenceli, çok hüzünlü. Farklı duyguları size aynı anda yaşatan ve ses kalitesi de çok güzel, değil mi?
Evet, sanki bir albümden dinliyormuşuz gibi.
Nasıldı Davulcu Kız?
Davulcu Kız harikaydı. Benim favorimdi. Böyle bir balerin gibi, böyle evet. ince uzun dal gibi, çok böyle işte modern, böyle biraz da böyle, değil mi? Hani teatral de bir yüzü vardı. Ama kocaman davulu boynuna takıyordu, böyle gümbür gümbür çalıyordu.
Bizim alışa geldiğimiz davulcu emmilere kafa tutardı yani.
Aa, o tabii tabii.
Değil mi?
Çok başarılıydı.
Şimdi tabii konser esnasında biz çaldıkları türkülerin birçoğuna yer vermişiz. Farklı sanatçılardan da yer verdik. Grup Abdal'dan da yer verdik. Ama orada yine kulağımızda çalınan, böyle dilimize dolanan bir türkü vardı. Elinde Süt Küleği adlı türkü. Onu çalmak istiyoruz şimdi.
Evet. Çok güzel bir türkü. Çok da böyle hareketli ve çok eski bir türkü. Yani biraz böyle daha yaşı büyük olanlar bunu böyle TRT'den, TRT Radyo'dan hatırlarlar.
Hı hı.
Bedri Aysel'i söylerdi bunu.
Oo,
evet. Şimdi dinleyelim istersen.
Dinleyelim o
Grup
zaman.
Abdal'da.
Elinde Süt Küleği. Cayır cayır vur ellerim vur. Ceren, Anadolu Yakası programını dinleyenler bizi türkü hikayeleriyle sevdiler değil
evet,
mi?
Evet.
Şimdi bu programda 4 tane türkümüz ve 4 tane hikayemiz olacak. Bu hikayeli türkülerimizin ilki Yayladan Gel Kömür Gözlüm adlı türkü. Birazdan bunu Cengiz Özkan'dan dinleyeceğiz ama önce hikayemizi Ceren'den dinleyelim.
Dinleyelim. Bu bir Arguvan türküsü. Malatya Arguvan türküsü. Şarkının içinde geçen, türkünün içinde geçen Karabel de Arguvan'a bağlı bir yayla. Bir ailenin 12 yaşında bir oğlu vardır. Anası çok yaşlıdır ve evin işlerini çekip çevirecek birine ihtiyaç duyarlar. Yakın köyden bir akrabalarının öksüz yetim kızını oğlana alırlar. Ancak daha oyun yaşındaki çocuk evli olduğundan habersiz gibidir. Çevredekiler genç gelinle sen mi çocuğun kocasısın, çocuk mu senin kocan diye dalga geçerler. Hmm. Hani türküde geçiyor ya, bana derler bir kötünün kocası, bir çocuğun kocası. O buradan geliyor. Genç kadın kimseye derdini anlatamaz. Ancak onu çocukluğundan beri uzaktan uzağa seven bir delikanlı bu güzel gelin için bu türküyü yakar ve acısını türküye döker.
Cengiz Özkan da çok güzel seslendirmiş. Bir de gayet de hüzünlü bir türkü. O zaman birlikte dinleyelim. Yayladan Gel Kömür Gözlüm.
Gelin oldum kara belim elime, yedi bayram kına yakma elime. Kurban olam senin gibi gelime, yayladan gel kömür gözlüm yayla. Kurban olam senin gibi gelime, yayladan gel kömür gözlüm yayla. Senin baban karşı köyün kocası, çok peşime düştü genci kocası. Bana derler şu kötünün kocası, yayladan gel kömür gözüm yayla. Bana derler şu çirkinin kocası, yayladan gel kömür gözüm yayla. Ne kadar methetsem o kadar güzel, top bürür saçını gözünü süzer. Muskalar yazdıram değmesin nazar, yayladan gel kömür gözlüm yayla. Muskalar yazdırıram değmesin nazar. Yayladan gel kömür gözüm yayla.
Anadolu Yakası programında sırada bir Ege türkümüz var. Tolga Çandar'dan dinleyeceğiz. Feraye, namı değer Feraye Zeybe'yi, bu şekilde de geçiyor kayıtlarda. Türkümüzün de bir hikayesi var. Onu da Ceren'den dinleyeceğiz.
Evet. Dönemin Menteşe Bey'i, Yakup Bey'in oğlu İlyas, yakışıklı, kuvvetli, dürüst, etrafında böyle sevilen bir gençtir ve ava çok meraklıdır. Bir gün dağlarda avlanırken yörük kızı Feraye'ye rastlar ve görür görmez aşık olur. Çok susadım, çok yoruldum, bana bir tas su verir misin der ve orada Feraye ile konuşur. Birkaç kez daha böyle dağda karşılaşmaya çalışır ve Feraye ile evlenmek istediğini söyler. Feraye de gönlü olur, gelsin baban seni babamdan istesin der. Yakup Bey yola düşer.
Çocuğun babası.
Evet. Yörük Bey'ine, Feraye'nin babasına gider ve kızı ister. Onlar da seve seve verirler kızlarını. Ancak hesaba katmadıkları biri vardır. Feraye'nin abisi Mıstık. Mıstık der ki, nerede görmüş Feraye'yi bu İlyas Bey? Bunlar nişanlanmadan, sözlenmeden aralarında konuşmuşlar. Ben bunu kendime ar ederim. Ben bu düğüne razı değilim. Kızı vermiyorum der.
Sorduk mu diye sormamış.
Evet, abisini razı edemeyince mecburen babası da iptal eder. Verdiği sözden dönmek zorunda kalır. Ama İlyas'la Feraye birbirlerini çok severler ve kaçmaya karar verirler. Kapuzbaşı denen yerde ben çeyizimi mayaya, yani deveme yüklerim, seni beklerim der Feraye İlyas'a. Ancak bunu haber alan Mıstık, daha İlyas Bey kavil yerine varamadan gelip bir tanecik kardeşini bıçaklayıp öldürür ve uçurumdan aşağı atar. Buluşma yerine gelen İlyas Bey boş mayayı görünce Feraye'nin ardından bu ağdı yakar.
Feraye'dir kızın adı diye.
Evet.
Bu şeyin de kızının ismiydi değil mi?
Müzeyyen
Senar'ın da, evet, kızının ismiydi. O da galiba yine bu türkü ve hikayesinden etkilenerek, evet, ismi vermişti kızına.
Evet.
Öyleyse Tolga Çandar'dan dinleyelim Feraye.
Yandım feraye. aman esmer yârim de haydi yandım ferayet. Sevip sevip ayrılması güç olur. Yandım ferayet. Rin rinna rinna rinna rinna nay rinna nay da aman da yandım ferayet. Rin rinna rinna rinna rinna nay da aman da yandım.
Şaka şaka, tamam. Yapmayacağım. Şimdi sırada...
İyi gidiyorduk Barış, devam et.
Yok yok yok. Bunu sonra saklıyorum.
Tamam böyle peki.
Umut.
Ben de saklıyorum.
Ya da bir umutsuzluk.
Ben de saklıyorum ama çok içimde derinden.
Bence seninki saklı kalmalı.
Aşk olsun.
Bu şimdi belki de sohbet anlaşılmamış olabilir. Ses güzelliği üzerine...
Ama biliyorsun ben ağzımda akide şekeri var gibi konuşuyorum. Bir dinleyicimiz öyle demişti. Buradan eğer dinliyorsa öpüyorum kendisini. Kucaklıyorum.
Evet.
Sevgiyle.
Ben de kendisini kucaklıyorum.
Ayrıca Adnan abiden de sertifikalı benim sesim.
Kesinlikle o da vardı. Doğru. Evet. Doğru. Şimdi o zaman hemen konuyu değiştiriyorum ve tekrar programa dönüyoruz. Anadolu Yakası programında Ege bölgesi dışında çaldığımız ilk zeybek bu çalacağımız zeybek olacak. Sepetçioğlu zeybeği.
Evet.
Celal Bakar. Dan dinleyeceğiz. Şimdi Sepetçioğlu Zeybeği'nin bir hikayesi var.
Evet.
Bu... Bir önce şeyi sorayım. Tabii. Hangi yöreye ait?
Bu Kastamonu'ya ait.
Kastamonu yöresine ait bir, evet, zeybek. İlginçtir değil mi,
evet,
bu anlamda?
Evet, evet.
Farklı yörelere ait zeybekler var mı? Var.
Tabii ki.
Ama biz Anadolu yakasında yer vermemişiz. Dikkatimizden kaçmış belki de.
Güzel kayıtlar yok çok fazla. Yani Ege zeybekleri kadar çok bilinmedikleri için, evet, güzel kayıtlar yok maalesef.
O zaman hikayemizi alalım.
Evet. Bu çok da eski bir hikaye aslında. Hani türkü ne kadar eskidir bilmiyorum. Ne zaman yakıldı, ne zaman söylendi. Ama hikaye ta İsfendiyaroğlu Beyliği dönemine kadar gidiyor. Evet.
Ya, çok eskiymiş,
evet,
gerçekten.
Evet. Osman Kastamonu'nun Araç ilçesinin Yukarı Avşar köyünden fakir, geçimini sepet yaparak sağlayan bir ailenin çocuğudur. Babasının ölümünden sonra annesini de yanına alır, köyü terk eder, Kastamonu'ya gelir. Dönemin beyi çok zalimdir. Bu beyin adı Hamza Bey diye geçiyor türkü hikayesinde. Hakikaten tarihsel olarak da bir Hamza Bey var İsfendiyaroğulları'nın tarihinde. İşte bu Hamza Bey'in emrindeki sipahiler esnafın ve köylünün kazancının çoğunu vergi olarak alırlar. Bir gün sipahiler Osman'ın dükkanına gelerek bir hafta içerisinde 100 sepet yapmasını isterler. Ancak verilen sürede Osman'ın bu kadar sepeti yapması imkansızdır. Verilen süre dolunca Osman ve Osman gibi isteneni veremeyenler beyin huzuruna çıkarılır. Bey emre uymayanları yol yapımına sürgün eder. Sürgünde annesi ve nişanlısı aklından çıkmayan Osman kaçar, bir silah bulup Hamza Bey'e pusu kurar ve bey konağından çıktığında atının üzerindeyken onu öldürür.
Değdi mi şimdi? Sepet için değdi mi yani?
Yani.
Yapamamış çocuk, yetiştirememiş.
Evet.
Bu şey problemi var matematikte, işçi problemleri gibi. Adamın kapasitesi belli yani.
İşte demek ki matematiği bilmeyen toplumlar biraz zalim mi oluyormuş?
Matematiği bilmeyen Hamza Beyler zaten.
Hamza
Bey. Toplumu genellemeyelim. Başımızı yakmayalım. Devam edelim hikayeyi.
Peki bir dakika. Evet. Bey'i öldürür. Daha sonra kaçarak Kastamonu'nun Gülpü Dağı'na sığınır. Beylik Hamza Bey ölünce oğlu Rüstem'e geçer. Rüstem babasından daha zalimdir. Gün geçtikçe bir halk kahramanına dönüşen ve çetesi giderek büyüyen Sepetçioğlu Osman Efe'yi ele geçirmek için Osman'ın annesi ve nişanlısını konağına getirtir. Sepetçioğlu'na eğer teslim olmazsan anneni ve nişanlını öldürürüm diye haber gönderir. Haberi duyan Osman gece baskın yaparak annesi ve nişanlısını kurtarır. Osman annesi ve nişanlısının Gülpü Dağı'na kaçtığını öğrenen sipahiler peşlerine düşüp etraflarını sararlar. Osman'ın annesi yaşlı olduğundan kaçamaz, nişanlısı da yorgun düşer. Osman kahramanca savaşır ama nafile, orada sipahiler tarafından öldürülürler. Rüstem Bey cesetleri günlerce çarşıda sergiler. Halk çok üzgündür. Sepetçioğlu'nun ardından bu türküyü yakar.
Halkın yaktığı bir türkü yani.
Evet.
Halk kahramanının arkasında.
Evet, evet, evet.
O zaman dinleyelim. Celal Bakar seslendirecek Sepetçioğlu Zeybe'yi.
Sepetçioğlu bir ananın kuzusu, hiç gitmiyor kollarımın efendi sızısı, vay vay. Şanlımızın yazısı yazsın dağlar yazsın, Osman Efendi geliyor bay bay. Kışla önü aşağı salıvermiş ince, belden efendi kuşağı vay vay. Kastamonu uşağı yasıl dağlar yasıl, Osman Efendi geliyor vay vay.
Evet Ceren, programın ortasına geldik, hatta geçtik ortasını değil mi? Artık 7. türkü, toplamda 7.
Evet.
türküye geldik. Şimdi tek kanallı televizyon zamanının ünlü simalarından bir tanesi aslında. Belki aramızdan bazıları vardır hatırlayan, Zehra Bilir.
Evet.
Nasıl hatırlatabiliriz? Bir de imgesel olarak hatırlatır mısın?
Elinde mendil. Hı-hı. Üzerinde cepken, altında şal var ama altında çok şık topuklu ayakkabılar.
Değil mi?
Evet, küçük, kara küçük. Kaşlı, kara gözlü. Çok da güzel bir kadın.
Evet. Ondan dinleyeceğimiz bir türkü var şimdi. Tridine bandım.
Evet.
Türkümüzün bir hikayesi var mı?
Var.
Var. Ama Zehra Bilir'den de bahsedeceğiz galiba biraz.
Evet. Önce biraz Zehra Bilir'den bahsetmek
istiyorum.
Değil mi?
Çünkü
ben.
İlginç bir karakter.
Evet. Hep böyle çok güler yüzlü, çok neşeli, böyle işte türkü ana Hı-hı. imajı olan Hı-hı. bir kadın.
Ünvan da o zaten.
Evet. Ama aslında arkasında böyle hazin de ilginç de bir hikayesi varmış Zehra Bilir'in. Zehra Bilir'in doğum adı Elis Surhan Takyan. 1912 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğmuş. Bir Ermeni, Ermeni asıllı. Babası 1. Dünya Savaşı'na katılıp geri dönmedi diye anlatıyor. Yani babam savaşa katıldı asker olarak. Ama savaştan geri dönmedi diyor. Ama tabii doğum yılı 1912, 1915'e çok yakın. Biraz da böyle karışık arkasındaki hikaye.
Hmm, oralara girme.
Evet, aynen. Daha sonra işte ilk gerçek babası, biyolojik babası ölünce annesi bir Türk'le evlenmiş. Zehra o adamın baba bilmiş. Babası ona Zehra adını takmış. Bu da senin Türk adın olsun demiş. Büyüyünce İstanbul'a gelmiş. Ünlü Ermeni müzisyen Artaki Candan Terziyan'dan dersler almış. Gerçek adını sadece Ermeni arkadaşlarını fısıltıyla söylemiş. Yıllar içinde çok çalışkan ve üretken olan sanatçı yüzlerce plak çıkarmış, konserler vermiş ve Türkü Ana lakabını da bence sonuna kadar hak etmiş.
İlginç değil mi ama hani ırksal olarak farklı olan bir insanın işte TRT'de yıllarca yere etmesi, işte evet, kendi o görüntüsüyle de
tabii
Anadolu'nun bir insanı olduğunu ama işte o dediğin gibi en başta söyledin ya, o topuklu ayakkabılarla da
tabii
aslında modern de bir tarafının olduğunu söylemesi ve işte hani evet, Türkü Ana lakabıyla anılması.
Evet.
Aslında Anadolu, bunu çok konuşuyoruz, böyle klasik bir şey gibi söyleyeceğim de çok büyük bir mozaik gibi söyleniyor. Biz bir belgesel görüntüsü izlemiştik, hatırlıyor musun? Mardin'de yaşayan bir arkeoloğun.
Evet, evet.
Aslında
evet,
mozaik değil.
Sentez.
Sentez demişti orada. Evet. Şimdi birazdan bakarız ona, biraz sonra söylerim o belgeselin evet adını. Onu da izleyin derim, güzel böyle 10 dakika 15 dakikalık bir şey.
Evet.
Orada çok
mozaik
güzel
lafı, hı, hakikaten benim de hiç hoşuma gitmeyen bir laf. Hı hı. Çünkü mozaikte sınırlar çok keskindir. Hı hı. Ayrışmıştır.
Her bir taş tek başınadır değil mi? Ama aynen, totalde öyle belki bir renge, evet, katkı sağlar. Ama biz, sadece bir renge
biz
mi?
Biz böyle güzel senin yaptığın çorbalar gibiyiz. Birbirimize karışmış. Hı. Tadımız, kokumuz birbirimize sinmiş. Türklerimiz Türklerimize karışmış. Ve ortaya çok lezzetli bir yemek çıkmış. Neyse, ben daha fazla konuşmayayım bunun üzerine. İstersen bir de Türk'ün de hikayesi var.
Ha, şimdi ona geleceğiz. Evet, yani o durum öyle işte söylediğimiz. Biz diyelim ki ona sentezdir, mozaik değildir Anadolu. Yazık olmuş o dönemlerde olan bitene. Peki gelelim Türk'ün hikayesine.
Evet.
Trinine bandım.
Evet, bu da bir Kastamonu türküsü. Evet. Kastamonu Tosya türküsü. Tosya nesiyle meşhur Barış?
Tosya'yla.
Tosya pirinciyle meşhur.
Pirinciyle
meşhur. Evet.
Ki ben o kadar mutfakta zaman geçiren insanım.
Yani, yani evet, maalesef, evet.
Bilmiyorum.
Aynen.
Ben Baldo'nun biliyorum. Baldo nerenin? Yok öyle bir yer. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Peki, Türk'ün hikayesi.
Peki. Bu yine beylik idaresinde olduğu dönemlerde Tosya'nın geçen bir hikaye. Halk ozanlarının birçok bölgede olduğu gibi yönetim aleyhine söz söylemelerinin yasaklandığı bir dönem.
Ne ilginç.
Çok hiç ilginç.
Bak, çok hasretiz o günlere.
Aynen. Bir eğlence sırasında yoldan geçen bir ozanı çevirmişler. Böyle ağacın altında böyle oturmuş birkaç tane bir gölgede yemek yerken, kendilerine ziyafet çekerken yoldan geçen ozanı zorla çevirmişler ve kendileri için saz çalıp türkü söylemesini istemişler. Ancak kendileri böyle mükellef bir sofrada yemek yerken ozanın önüne kuru ekmeklerden yapılmış tirit çorbası koymuşlar. Ozan da kendi dilince böyle suya sabuna dokunmadan, çaktırmadan bey ve avanesine hicvetmiş bu türküyle. Az önce de bahsettik işte, bilindiği gibi pirinciyle ünlü bir bölge burası. Pirincin tarlasına ne deniyor? Çeltik tarlası deniyor değil mi? Böyle suyun içerisinde, çamurun içerisinde bir tarla bu. İşte çeltik tarlalarını sürmek için manda kullanırlarmış. Mandalar da hem sıcaktan korunmak için hem de sineklerden korunmak için vücutlarını böyle çamura bularlarmış. Bunun için de tarlaların, güretlerin kenarında bulunan söğüt dallarının üzerine gölgesinde yatarlarmış çamura belendikten sonra. İşte söğüt dalına yuva yapmak buradan geliyor. Ozan burada ağacın altında gölgelenen beyleri söğüt dalının üzerinde yatan mandalara benzetmiş. Yavrusunun sinek tarafından, sinek kapması da sinek tarafından ısırılmasıymış. yörede kapmak, ısırmak anlamına geliyormuş. Öküzün torbadan düşmesi de öküzün hem yemlenmesi hem de ekine zarar vermemesi için boynuna takılan yem torbasının boynundan çıkmasıyla halsiz kalması denirmiş. Bunu da böyle yiyip yiyip gölgede uyuyan beylerin bu haline benzetmiş Ozan. Çok da güzel, zekice taşlamalar içeren bir türkü.
Değil mi? Bununla çok dalga geçilen bir türküdür aslında. Manda tabii. Söğüt dalına yuva mı yapar ya? Koca manda falan filan. İşte cehalet hocam.
Aynen, sanki böyle tamamen anlamsız, ne derler ona? Evet. O akıma dadaist bir türküymüş, muamelesi görmüştür ama gayet anlamlıymış. Kesinlikle. Hikayesini öğrenince.
O zaman Zehra Bilir imgesini şöyle gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Şalvarı, yeleği, elinde mendili, ayağında topuklu ayakkabıları ve tridine bandımı dinliyoruz.
Sabahleyin erken çifte giderken aman aman öküzüm amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Tiridine, tiridine suyuma da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tiridine, tiridine suyuma da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Tiridine, tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tiridine, tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Tiridine, tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım. Tiridine, tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın, para bidim aldım.
Şimdi biraz önceki türküden önce bir belgeselden bahsetmiştim. Belgeselin adını hatırlayamamıştım. Dedim ki türküden sonra söyleyeyim. Şimdi onun adını vereyim ben. YouTube'da Mesut Alp Mezopotamya hikayeleri diye yazarsanız ulaşıyorsunuz bahsi geçen belgesele. Tavsiye ederim. Kısa, çok da zamanınızı almayacak bir şey ama çok güzel, tatlı bir anlatım var. Tavsiye olunur. Hazır belgesel lafı gelmişken de birazcık kendi reklamımızı yapalım mı Ceren?
Tabii.
Şimdi biz Anadolu Yakası programında filmlerden bahsediyoruz, kitaplardan bahsediyoruz. Kız kardeşimle konuşuyordum geçen gün. O bizim programın böyle müdavimlerinden, dalga geçiyor bizimle kültür mantarları diye. Madem öyle diyor, artık kitap bahsetmeyelim.
Evet.
Şeyden bahsedelim biraz. Biz ne yaptık bu 15 gün süre içerisinde?
Evet, biz bu 15 gün süre içerisinde böyle sağlam dirsek çürüttük. Elimizde zaten çok güzel fikirlerimiz vardı ama bunlar böyle biraz şekillendi.
Birazdan daha fazla.
Birazdan
sanki.
Daha fazla.
Hazır kayıda.
İlk etapta 4 tane belgesel niteliğinde, aynı Neşet programı gibi program planladık. Bunların ilki Ruhi Su belgeselimiz olacak. Ruhi Su programımız olacak.
Evet.
Ruhi Su çok önemli bir isim.
Evet,
çok kıymetli bir isim.
Türk halk müziği tarihinde hem de Türk siyasi tarihinde belki de
evet.
Önemli bir karakter.
Evet.
Adıyla ve türküleriyle.
Evet.
Değil mi?
Ruhi Su siyasi kimliğinden bağımsız olarak tabii ki o da çok kıymetli, çok değerli bir düşünce insanı aynı zamanda. Ama bu topraklarda yaşayan insanlar için, bu toprakların türkülerine değer veren, türkülerinin değerini anlamış insanlar için Ruhi Su çok çok önemli bir isim. Çünkü öncelikle çok temiz bir Türkçeyle, çok düzgün bir Türkçeyle, şive olmadan herkesin anlayabileceği şekilde söylüyor türkülerini. Çok berrak bir İstanbul Türkçesiyle. İkincisi, çok ciddi derleme çalışmaları yapmış. Şimdi programı hazırlarken sen de bunu fark ediyorsun, fark etmiştin zaten. Bir türkü aklımıza geliyor. Bunu çalalım mı? Kimler söylemiş? Girdiğimiz zaman.
Herhangi bir programı hazırlarken.
Herhangi bir programı.
Evet.
Mutlaka Ruhi Su o türküyü söylemiş.
Evet. Çok önemli bir arşiv.
Çok önemli bir arşiv.
Hani bir türkü seven, Türkiye'ye gönül vermiş, Anadolu türkülerine gönül vermiş bir insanın Ruhi Su plaklarından ya da işte bir araya getirilmiş albümlerinden mutlaka payını payesini alması gerekir diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Çünkü çok fazla kaydı var.
Evet.
Çok iyi bir arşiv sanatçısı diyebiliriz.
Evet.
Dediğin gibi Türkçesinin de berrak olması ilk dinlediğin zaman, hani ben ilk gençlik zamanımda 17-18 yaşında ilk dinlediğim zaman bu ne ya böyle, hani o zaman biraz da o gençliğin verdiği cehaletle opera söyler gibi falan. Sonra öğreniyorsun ki adam zaten opera sanatçısı aslında.
Evet.
Yani böyle bir değişik de bir durum var. Şimdi o zaman biz Ruhi Su programının hazırlığını yaptık diyelim.
Evet.
Programı kaydetmek üzereyiz. Eli kulağında. Çok yakın zamanda sizin kulaklarınızda olacak. Bir belgesel tadında bir program oldu. Neşet programı gibi oldu. Şimdi o zaman Ruhi Su'dan bir türkü dinleyelim. Diğerini de biraz sonra bahsedelim.
Peki.
Tamam
peki.
Diğerlerini.
Diğer müjdeleri, muştuları birazdan verelim.
Tamam. Şimdi Ruhi Su'dan dinliyoruz. Hazreti Şah'ın Avazı.
Hazreti Şah'ın avazı, turna derler bir kuştadır. Hazreti Şah'ın avazı, turna derler bir kuştadır. Asasın il deryasında, hırkası bir derviştedir. Haydar haydar Şah'ımı haydar, haydar haydar pirim haydar. Asasın il deryasında, hırkası bir derviştedir. Haydar haydar Şah'ım haydar, haydar haydar pirim haydar. Nerede pir sultanım nerede, özümüz asılı darda. Nerede pir sultanım nerede, özümüz asılı darda. Yemen'den öte bir yerde, daha düldül savaştadır. Haydar haydar Şah'ım haydar, haydar haydar pirim haydar. Yemen'den öte bir yerde, daha düldül savaştadır. Haydar haydar pirim haydar, haydar haydar pirim haydar.
Yakası programının ikinci büyük bombası, aslında ikinci değil, orada üç tane büyük bombamız var ama evet, bunların ilki, hatta şeyin sözünü de verebiliriz, önümüzdeki haftaki program, yani bir sonraki programımız 39. programımız olacak, doğru değil mi?
Evet.
Pir Sultan Abdal programı.
Evet.
Gümbür gümbür bir program oldu.
Evet.
Türkülerimiz çok özenle seçildi, çok özenle çalıştık üzerine. Biz burada bir üçleme yapmak istiyoruz. Kieslowski üçlemesi gibi. Değil evet. mi? Neydi üçlememizin ismi?
Pir Şah Hünkar.
Pir'de Pir Sultan Abdal'dan bahsedeceğiz.
Evet.
Şah'da Şah Hatayi'den bahsedeceğiz. Onun Türklüğe de yer vereceğiz. Evet. Ve Hünkar'da da Hacı Bektaş Veli evet. Türklerine yer vereceğiz.
Şimdi Pınar'ın ucundan kaynağa doğru, Serçeşme'ye doğru yavaş yavaş geçmişe bir yolculuk yapacağız.
Yapacağız. Kişisel fikrim harika oldu. ama bu benim kişisel fikrim. Umarım ki siz de çok beğenirsiniz. Umarız ki kulaklarınızda güzel yer eder. Şimdi o programların tanıtımını yaptık artık. Daha fazla konuşalım mı üzerine? Birazcık bilgi vermek ister misin?
Yani şöyle, hani Pir Sultan Abdal hep böyle havada kalmış bir konu. Çok herkesin mutlaka bir tane Pir Sultan Abdal deyişi biliyordur herkes. Söylenceyi de kabaca biliyordur. Ama biz burada naçizane hem söylenceleri hem rivayetleri hem de arşivleri biraz bir araya getirmeye çalıştık. Çok bilinmeyen, kıyıda köşede kalmış bilgilere ulaştık.
Evet.
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaları taradık. Umarız dinleyicilerimiz de bizimle aynı tadı, aynı keyfi, aynı heyecanı hissederler.
İnşallah. Bir tane daha var. O da sürpriz ne denir? Sürpriz gibi olacak ama hı hı. Ben şöyle sayayım, oradan sen mesajı üstü kapalı bir şekilde gönder.
Tamam.
Pır, eki, uç, dürt, baş.
Sürpriz.
Sürpriz.
Evet.
Bunun da bir anlamı vardır. Bilen anlamıştır belki.
Dedik ya, böyle geçmişe doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz.
Çıkıyoruz.
O zaman yolculuğunun duraklarından bir tanesi.
Bir tanesi. Doğru. Çok güzel ifade ettin. O zaman şimdi biz önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Pir Sultan programına küçük bir ön hazırlık babında Lale Koçgün'den Sabahtan Cemalin adlı türküyü dinleyelim.
Thank you.
geldik Anadolu Yakası programının 38. bölümünün sonuna. Umarız ki programımızı beğenmişsinizdir. İlk programdan sonra hem programın altına hem de bizim Instagram hesabımıza çok çok güzel yorumlar geldi. Çok çok güzel duygu ifadeleri geldi. Ben şunu söylemek istiyorum. Her gönderilen sözcük, her gönderilen kelime beni çok duygulandırıyor. Çünkü orada bir zaman ayırma var. Bir duygu paylaşımı var çekinmeden. Sanki tanışıyormuşuz gibi. Değil mi? Bu çok güzel geliyor bana. Herkese çok teşekkür ediyoruz bu açıdan. Söyleyecek bir şeyin yok mu Ceren'cim? Sen duygulanmıyorsun galiba. Ceren hiçbir şey hissetmiyor bunlarla ilgili.
Şöyle, çok güzel oldu. Ben böyle evet bir duruyorum. Böyle bir Stendhal sendromu yaşıyorum. Yani böyle bir güzellik olabilir mi?
Çok etkileniyoruz.
Evet. Evet, gerçekten hani bizi hiç tanımayan insanlar. İşte hatta böyle yurt dışına taşınmış bizim çok böyle kıymetli, sadık bir dinleyicimiz var. Dormikum mahlası nickname'i. Yurt dışına taşınmış.
Böyle nerede? Işte İrlanda mıydı?
Evet, Dublin'e yerleşmiş. Böyle bir Anadolu havası geldi dedi. Böyle mutlu olmuş. O benim sadece çok etkiledi, çok duygulandım. Evet. Hakikaten kendimizi böyle kıymetli, değerli hissettiren yorumlar hepsi. Elleriniz dert görmesin. Hepinize çok teşekkür ederiz.
Herkesin gönlüne, yüreğine sağlık diyoruz. Umarız ki bu programımızı da beğenirsiniz. Değerli yorumlarınızı hem programın altına hem de Anadolu Yakası alt çizgi Instagram hesabına paylaşırsanız çok seviniriz. Son bir türküyle programı kapatacağız. Altın Gün adlı bir grup var. Bu grup Anatolian Psychedelic Rock şeklinde bir müzik tarzı yapıyor. Evet. Bu eski Erkin Koraylar'ın falan yaptığı gibi. Çok da güzel bir yorum. Sanırım ya Fransa'da ya da Hollanda'da bir radyonun davetiyle orada bir kayıt yapıyorlar. Canlı bir ne denir ona? Performans sergiliyorlar. O performansın kaydını paylaşacağız sizlere. Vay Dünya adlı türküyü paylaşacağız. Bu türküye de veda ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Sıhhat bulmaz hicran.